Merhabalar, ben Illustrator'dan Ercan Altuğ Yılmaz. Oyunlaştırma üzerine farklı düşünce yapılarını ve ilham veren konukları ağırladığımız Illustrator Oyunlaştırma Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok sevdiği dostum var, konuk olarak aldığımız. Gerçekten konumuz da çok güzel, o anlamda çok heyecanlıyım. Sevgili Emir Bayraktar, hoş geldin Emir.
Hoş bulduk Altuğ Hocam.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Seni de aramıza görmekten çok mutluyuz. İlk başlarda gerçekten hemen aklımıza gelen bir isimdin. O yüzden konumuz da çok güzel. Storytelling, hikayeleştirme konuşacağız. O yüzden tekrardan hoş geldin diyoruz. Çok kısa bir seni tanıtmak istiyorum. Sonra da hemen küçük bir oyunumuz var biliyorsun. Oyunumuza geçeceğim. Sevgili Emir Bayraktar, Storytelling Akademi kurucu ortağı. Aynı zamanda hikayeleştirme ve nörobilimle uğraşıyor. Ve kurumlara da bu konularda danışmanlık ve eğitimler vermekte çok aktif olarak da. Kendisi hakikaten tam bir hikaye anlatıcısı ve bu anlamda da bugün bizlerle birlikte hem aslında benim de Emir'le beraber eğitimlerimizde gördüğüm çok da iyi bir oyunsever aynı zamanda. Hikaye evet. Ve oyun kardeşliğine de inanan birisi. O yüzden hemen bir oyunla başlayacağız. Şimdi bizim her oyunda bir küçük challenge'la başlar ya, hani keza hikayelerde de vardır Emir. Bizim de bu Illustrator oyunlaşma sohbetlerimizde çok keyifli bir challenge'ımız var. Şöyle ki ben sana fiziksel ve dijital iki tane oyun söyleyeceğim. Ve senden bir tanesini seçmeni isteyeceğim tabii ki nedeniyle birlikte. Hazır mısın?
Evet, hazırım.
Okey, önce fizikselle başlayalım. Çok da merak ediyorum. Daha önce de sormamıştım. Benim de favori oyunlarımdan bir tanesi. Körebe mi? Seksek mi?
Körebe.
Körebe. Neden?
Neden? Duyuları kullanmayı seviyorum. Bir tanesini böyle kaybettiğinde bir gerilim artıyor ve işte sesleri dinlemeye çalışıyorum, koklamaya çalışıyorum. Çok da aslında farkındalığı arttıran güzel ve eğlenceli bir oyun. Çocukken bayağı oynardık bu arada. Ama yetişkin olunca oynayamadığımızı fark ettim. Niye oynamıyoruz diye şu an soruyorum kendime. Bence çok keyifli bir oyun.
Kesinlikle. Özellikle tanışma oyunlarında çok güzel gider. Ben böyle çok oyunbaz bir grup olursa köre boyatıp birbirlerine bulduklarında isimlerini söylettiriyordum, sordurtuyordum, tahmin ettiriyordum. O zaman körebe geçirdim. İkincisi biraz konsol sorayım sana dedim. PlayStation mı, Wii mi?
Hiç Wii kullanmadım. PlayStation'cıyım. 3'te kaldım ama 3'ten sonra almadım, güncellemedim. Malum fiyat artışları ve vergilerle birlikte de bize aldırmayacaklar gibi görünüyor bu şekilde ama.
Evet.
PlayStation diyebilirim.
Sen de PlayStation 5 yoldaymış zaten, geliyormuş. Artık 4'ten direkt 5'e zıplarsın.
Zaten öyle olacak muhtemelen. Şu an 4 bitti.
Evet, en son olarak da sana klasik bir sorumuz ama FIFA mı PES mi? Hadi bakalım.
PES'i 2013'ten sonra bıraktım. FIFA'ya geçiş yaptım. Yani şu an güncel için FIFA diyebilirim.
Evet, çoğunluk aslında FIFA diyor ama şaşırtıcı bir şekilde PES'çiler de çıkabiliyor diyelim.
Evet.
FIFA oyunu da hakikaten halen en popüler oyunlardan bir tanesi. Yaş bağımsız diyelim değil mi? Hatta futbolcular kendilerini oynuyorlar. Bu şeyi izleyebildin mi? Pandemi yüzünden Türkiye Futbol Ligi'ni de böyle bir FIFA turnuvası yaptılar Dijitürk'te.
Evet.
Oradan yanılmıyorsam vallahi şey yani böyle ya Kasımpaşa ya böyle bir takım şampiyon oldu. O çocuk kendini oynuyormuş böyle. Arkadaşları gol atıyor, arıyor gerçeğini söylüyor. Emir seninle evet. Gol attım, teşekkür ederim diyor. Emir diyor ki iyi tamam falan diyor.
Çok eğlenceli. Çok eğlenceli gerçekten.
Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Yani Storytelling Akademi'de özellikle hikayeleştirme olaraktan ne zaman hikayeleştirmeyle tanıştınız? Ve işte sevgili Eda, kulakları çınlasın sevgili ablam, Eda Bayraktar'la beraber bu işleri götürüyorsunuz. Eda ile birlikte Türkiye'deki ilk hikayeleştirme firmalarından bir tanesiniz. Genç yaşınıza rağmen çok da önemli işler başardınız. Hikayeleştirme ve Storytelling Akademi nasıl yol açtı?
Hikayeleştirme ve Storytelling Akademi aslında Eda'nın bir gün bir masada benimle buluşması sonrasında ete kemiğe bürünen bir yapı olarak çıktı karşımıza. Öncesinde Eda bir şirketin eğitim koordinatörü ve eğitmeni olarak çalışıyordu o dönemlerde. Ve aktif olarak storytelling eğitmenliği yapıyordu. Benim tanışmamdan sonra aslında storytellingle, bu da benim tarafımda yüksek lisans yıllarıma tekabül ediyor. Pazarlama iletişimi üzerine çalışıyordum. Nörobilim ve storytelling vardı işin içerisinde. Bu iki alan üzerinde zaten ufak ufak çalışmalar yapıyordum. Ama Eda'nın o gün geldiğinde, bir Şubat akşamıydı yanlış hatırlamıyorsam, Şunu dediğini hatırlıyorum. Biliyorsun alandan storytelling'e hakimsin, pazarlamanın çok içerisinde, reklamcılığın çok içerisinde. Ben bunun eğitimlerini veriyorum ama daha fazla bir şeyler yapabilirim gibi geliyor demişti. Yani buradan bir kitleye ulaşabiliyorum. Sanki daha çok insana neden ulaşmayalım diye bir soru işareti vardı kafasında. Bu hani klasik bakarız konuşmalarından yapıldı. Bir hafta geçti aradan. Eda aslında çok kararlıydı o noktada. O ikinci konuşmasında anladım bunu. Çünkü geldiğinde dedi ki ben ihbar süremi dolduracağım ve istifa edeceğim. Buradan itibaren sadece storytelling alanında çalışmak istiyorum. Şimdi bu bizim kahramanlığın yolculuğu diye çok meşhur bir model vardır hikayeleştirmede bildiğimiz. Oradaki maceraya çağrılara çok benziyor aslında. Yani diyor ki bir yolculuğa çıkacağım. Var mısın yok musunun üzeri kapalı bir çağrısı gibi geldi bana diyebilirim o anda. Tabii konfor alanındayım. Freelance küçük işler alarak devam ediyorum. Tam zamanlı bir işte çalışmıyorum. Son işimden ayrılmıştım o dönemde. Dolayısıyla bir rahatlık var. Ama böyle de bir çağrı var. Çünkü kafasına koymuş ve Eda bir yola çıktığı zaman sonuna kadar gideceğini bildiğim için çok güvendiğim bir kişi. Aynı zamanda ablam olmasından da kaynaklı. Çok iyi tanıyorum kendisini. O günden itibaren ben de oturdum. Sadece pazarlama ve reklamcılık değil de bu iş, storytelling, hikayeleştirme nerelerde kullanılıyor diye derinlemesine bir araştırma yaptım. Ve kullanılmadığı sektör, kullanılmadığı alan olmadığını gördüğüm anda dedim ki bu benim bildiğimden çok daha büyük ve farklı bir disiplin. Zaten nörobilimle de ilgilendiğim için ikisi birbirini çok besleyen, ikisinin çıktıları çok ortak olan iki alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla neden olmasın dedik ve birkaç ayın ardından, büyük bir hazırlık sürecinin ardından bunu aslında bir ete kemiğe büründürme kararı verdik Eda ile birlikte. Ve 4 sene önce bir kış günü yine aynı şekilde bunun temellendirmesini yaptık ve kurumsal kimlik olarak Storytelling Akademi adı altında ülkeyle, dünyayla buluşturduk. Açılışımızı yaptık. Küçük eğitim ve atölyelerle bu alanda çalışmalarla başladık yolumuza. Sonrasında bunu izleyen küçük orta işletmelerin ardından büyük firmaların da dikkatini çekmeye başladığı yıllara geçiş yaptık. Orada da gerçekten güzel referanslarımız olduğunu söyleyebilirim. O tarafta, kurumsal tarafta ya da bireysel tarafta kişi ya da kurumların kendi amaçları doğrultusunda kendi işlerini nasıl hikayeleştireceklerini ve bu hikayeleri etkili bir şekilde nasıl anlatacaklarını üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladık. Ve bugün de yolculuğumuz sürüyor. Bildiğin üzere zaten birlikte çok fazla projede yer aldık. Oyunlaştırma, hikayeleştirme gerçekten büyük bir kardeşlik içeriyor. Dolayısıyla buradan sonra da birçok farklı projede zaten yer alacağımızdan şüphem yok.
İyi ki yapmışsınız. Emeğinize sağlık hakikaten. 4 senenin ne ara geçmiş bilmiyorum ama önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde biz program verdik. Önce oyunlaştırmada sonra siz kendiniz hikayeleştirme açtınız. Şimdi işte Innustor çatısında müşterilere hem oyunlaştırmayı hikayeleştirme de yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok kıymetli bir yolculuk devam ediyor. Tabii bizi dinleyenler için eminim Emir Ali Storytelling Akademi yani hikayeleştirme konsepti ilk kez duyanlar vardır. Tahmin edebileceğin gibi. Bize biraz bu az önce de bahsettiğin kahramanlı yolculuğu gibi hazır modellerden yola çıkan bir yaklaşım aslında hikayeleştirme. İnsanın hikaye anlatıcılığı ve hikayeleştirme. Bir hani hikaye anlatma yolculuğu var, paterni var, bir alışık olduğu bir düzen var. O düzene de bir yaklaşımla siz yola çıkıyorsunuz. Nasıl oyun tasarımının da aşamaları varsa hikaye tasarımının da aşamaları var. Bize hikayeleştirme nedir? Hikaye anlatıcılığı nedir? Ve bunda kullandığımız modellerden biraz bahseder misin?
Tabii hikayeleştirme ve hikaye anlatıcılığı aslında baktığımız zaman bir konuyu, bir bilgiyi, anlatmak istediğimiz herhangi bir şeyi doğrudan değil de mesajımızı doğrudan vermek yerine bunu bir hikayeleştirme içerisinde, bir olay örgüsü içerisinde, bir karakter üzerinden aktarım ve anlatma yolu diyebiliriz. Pardon, aktarım demeyelim. Çünkü aktarmak doğrudan olur. Anlatmak ve karşı tarafın zihninde yer etmek farklı bir şekilde olur. Hikayeleştirme aslında bir şeyi anlatıyor ve yaşatıyor. Yani doğrudan verdiğimiz hiçbir mesajda olmayan bir etkiden bahsediyoruz. Farklı farklı teknikler kullanılabilir kısa pazarlama metinlerinde. Ama bir hikayeleştirmenin gücüne varabilmesi için o doğrudan aktarımların çok fazla öge içermesi gerekiyor. Çünkü zihnimizin çalışma şekliyle de alakalı olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir mesaj bize doğrudan geldiğinde bunu değerlendirirken kendi filtrelerimiz var. Kendi tecrübelerimiz var, kendi bilgi birikimimiz var, yaşadıklarımız var, yaşanmışlıklarımız var. Ve o bilgi, o mesaj bize o filtrelerden geçtikten sonra ulaşıyor ve biz onun karşılığında bir şekilde tepkimizi veriyoruz. Ama bir hikayeleştirme içerisinde aldığımız mesajı gerçekten filtresiz bir şekilde zihnimize girerken buluyoruz. Bunun sebebi ne diye baktığımızda aslında bir kahraman üzerinden bir yolculuğa çıkıyoruz. Kahramanın yolculuğu zaten aşağı yukarı herkesin duyduğu bir modelden bahsediyoruz. Bu mesela en yaygın modellerden biri. Biz tabii ki sürekli bütün hikayeleri bunun üzerinden yazmıyoruz ama hayatımızın akışına baktığımızda o kadar uyum sağlayan bir model ki her yerde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bir kahramanla birlikte o yolculuğa çıkıp o mesajı o kahraman nasıl alıyorsa biz de o şekilde alırken buluyoruz kendimizi. Yani doğrudan anlatmak yerine herhangi bir iletişimimizin içerisinde kullanabileceğimiz çok kıymetli bir teknikten bahsediyoruz. Sürekli peki hikaye anlatımı yapmak zorunda mıyız? Yani A'dan Z'ye bir hikaye kurgusu anlatmak zorunda mıyız? 1,5-2 dakikamız yok mesela. Daha kısıtlı sürelerimiz var. Hikayeleştirme teknikleri zaten burada ortaya çıkıyor. Yani biraz daha aslında betimleyerek anlatmaya çalışabiliriz kısa bir süremiz varsa. Bir hikaye anlatmıyor olsak bile insanların duyularına hitap etmeyi öğrenmemiz gerekebiliyor. Hikayeleştirme tekniklerinin önemli olanlarından biridir mesela. 5 duyuya hitap etmek. Duyguya dokunmak. Duygu ve duyudan bahsediyoruz. Aynı şekilde anlattığımız şeyde çatışma unsurlarının olması. Bu da bir hikayeleştirme tekniğidir. Gibi gibi aslında kullanabildiğimiz yerde hikaye anlatımını yapmak baştan sona mesajımızı içeren, kullanamadığımız noktalarda da hikayeleştirme teknikleriyle birlikte anlatımımızı zenginleştirmekten bahsedebiliriz.
Gayet güzel açıkladın. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanın yolculuğu da çok ilginç bir şekilde. Hani çizgi filmlerden tut da işte büyük hani Yüzüklerin Efendisi, işte Matrix gibi filmlerde de böyle kendini tekrarlayan veya işte ünlü romanlarda bulabileceğimiz bir metodoloji. Hakikaten insanın alışık olduğu, hani şimdi başına bir şey gelsin, şimdi de iyileşsin, hani geri dönsün, kazansın, niye kazanmıyor gibi hani böyle bir beklentiyle oluşturduğu bir hikaye omurgası var. Bu omurgadan da biraz bize bahsedebilir misin örneklerle?
Tabii, hatta Yüzüklerin Efendisi konusu açıldı. Koyu bir hayranıyım. Ciddi koyu bir hayranıyım. Bütün hatta oyunlardaki nickname'lerime varıncaya kadar böyle Aragorn'lar, Legolas'lar, Gandalf'lar uçuşur havalarda. Kahramanın yolculuğu modelinde gerçekten çok güzel bir örneğidir. Aslına baktığımız zaman söylediğin gibi bütün kült filmlerde zaten bu modelin bazı maddelerinin belki zaman kayması yapılıp bir şekilde yine üstüne giydirildiğini görebiliyoruz. Nasıl bahsedelim? Kahramanın yolculuğunun böyle Christopher Vogler'ın 12 basamağından ziyade biraz daha örnek üzerinden, yani teorik bir bilgi değil de örnek üzerinden verirsek daha faydalı olabilir diye düşündüm. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nin üzerinden mi gitsek, Hobbit üzerinden de gidebiliriz. İkisi de gerçekten çok bağlı. Mesela Yüzüklerin Efendisi diyelim, seriyi bir kabul edelim. Bir, iki, üçüncü filmler olarak kabul edelim. Neler olduğuna bakalım mesela. Nasıl bir yolculuktan bahsediyoruz kahramanın yolculuğunda. Diyor ki Joseph Campbell, aslında bütün hikayelerin, bütün filmlerin, bütün romanların başında bir karakteri sıradan dünyasında görürüz. Onu tanımaya başlarız. Yani burada işte neler yapıyor, nelerden hoşlanıyor, rutinleri nedir, kimi sever, kimi sevmez. Yüzüklerin Efendisi'nde de aslında biz Frodo'yu kendi şairde, Hobbit köyde, sıradan dünyasındaki güzel Hobbit kovuğunda yaşarken görüyoruz. Sonra diyor ki Joseph Campbell, günlerden bir gün bir yerden ya da birinden maceraya çağrı alır karakterimiz. Yüzüklerin Efendisi'nde nasıl oluyordu bu? Gandalf geliyor, o dünyanın kıdemli, kıymetli büyücülerinden biri. Böyle böyle bir durum var, işte senin yolculuğa çıkman gerekecek. Çünkü Bilbo'nun taşıdığı yüzük böyle bir şeye yol açıyor. Bunun bir şekilde hükümdağına ulaştırılması gerekiyor. Frodo, yani olayımızın ana karakteri, başta çağrıyı reddetmeye meyillidir. Yani üçüncü aşamaya geçiyoruz aslında. Çağrının reddi dediğimiz bir aşama var. Karakterimiz yeri geldiği zaman konfor alanı terk etmek istemediği için bu çağrıları reddeder. Hobbit filminde de aynı şekilde Bilbo Baggins'e gelen Gandalf'ın teklifini reddetmesi gibi, ben macera istemiyorum deyip kapısını kapatıyor ama akşam evinde cüceler dolaşıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla bu aşamada geçilir. Sonrasında mentorla karşılaşma dediğimiz bir bölüm gelir. Burada da zaten mentor aynı zamanda çağrıyı yapan kişi olan Gandalf'tır. Bunu yapmak zorundasın çünkü hani orta dünyanın kaderi senin elinde gibi bir durum var ve gizli olması gerekiyor. Ve küçük bir canlı türü olduğu için de Hobbit bunu taşımak için ideal. Çok göze çarpmadan belki kazasız belasız yola çıkar diye düşünüyor. Ardından çağrı kabul edilir ve ana karakterimiz sıradan dünyasını terk eder. Buradan itibaren olağanüstü dünya dediğimiz bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyada karşımıza ilk seferde ne çıkıyor? Yeni dostlar ve yeni düşmanlarla karşılaşma evreleri. sınavlar ve zorluklarla mücadeleler çıkıyor karşımıza. Karakterimiz kendi Hobbit kovuğundan çok daha büyük tehlikeler, çok daha büyük düşmanların barındığı olağanüstü dünyaya geçiş yapıyor o eşiği geçtiği anda. Burada büyük mücadeleler veriyor. Yanında Sam gibi dostu var, Mary var, Pippin var. Bir sürü yol arkadaşı da var aynı zamanda bu yolculukta ona yardımcı olacak. Onlarla beraber bütün bu yolculuğu sürdürmek ve mücadelesini varış noktasına kadar getirmek istiyor. Hedeflediği şey o yüzüğü bir şekilde ulaştırmak, dünyanın kaderini kurtarmak ve evine dönmektir. Dolayısıyla orada zorluklarla mücadelelerini eder. Yeri geldiğinde ölümle burun buruna gelir. Bir Nazgûl tarafından zehirli bir bıçakla bıçaklanır. Çok fazla düşer, çok fazla kalkar. Ama mağaranın en derin yeri dediğimiz noktada, Frodo'nun hikayesi üzerinden gidecek olursak, burası son filmdeki yüzüğü ateşe atmadan önce dağın tam yamacında durduğu yer, bir uçurumun kenarında durduğu yer. Ölümle burun buruna gelme sahnesi de onu Gollum böyle aşağı çekiyor. Son anda tutunuyor orada, yüzük düşüyor ve yok oluyor. O mağaranın en derin dediğimiz yerde işte bir ödülle birlikte oradan ayrılıyor. Ödül de ne diye baktığımızda yüzük yok ediliyor. Dolayısıyla o dünyanın kötü karakterleri ortadan bir anda kalkıyor. İnsanlar, elfler, cüceler vesaire diğer ırklar bir şekilde barış içerisinde kötü insan, kötü ırklar olmadan yaşamını sürdürmeye devam edebiliyor. Dolayısıyla aslına baktığımız zaman bir hayat akışının bir film akışıyla çok benzeştiğini görebildiğimiz bir noktadan bahsediyoruz. Aynı şekilde hayatlarımızda birçok noktada maceraya çağrılar alıyoruz. Bu çağrıları reddediyoruz. Ardından bir mentor, bir abi, bir abla geliyor, karşımıza çıkıyor ve diyor ki bu yolculuğa çıkmalısın. Tamam diyorsun, çıkıyorsun. Orada yepyeni bir dünyaya geçiş yapıyoruz o kapıdan geçtikten sonra. Bu yeni bir iş olabilir. Biz erkekler için konuşacak olursak askerlik mesela sıradan dünyanın terki için çok önemli bir örnektir. Orada komutanların dediği olur, yeni kurallara alışıyorsunuz, yeni sınavlarla mücadele ediyorsunuz. Aynı şekilde evlilik, sıradan dünyasında yaşayan iki farklı insan bir araya geliyorlar. Olağanüstü dünyada yeni sınavlarla karşılaşıyorlar. Yeni dostları, düşmanları oluyor gibi gibi ödüllerine kavuşuyorlar, belki çocukları oluyor. Aynı şekilde askerden terhis oluyoruz. Ama olay da aslında bu noktada patlıyor. Yola çıkan karakterler olarak, biz sıradan dünyamızı terk eden karakterler olarak çıktığımız o yolculuğu bir kahraman olarak sonlandırıyoruz. Yani bu hayatımızın bütününde olduğu gibi küçük sıradan dünyalarımızı terk edip olağanüstü dünyadan tekrar eve döndüğümüzde yaşadığımız birçok macera içinde geçerli. Dolayısıyla sıradan bir karakter olarak çıktığımız yolculukları bir kahraman olarak tamamladığımız bir yolculuk modelinden bahsediyoruz.
Aslında kahramanın dönüşme yolculuğu diyebiliriz yani.
Kesinlikle adını da zaten oradan alıyor. Çünkü gerçekten baktığımız zaman birçok karakter hikayelerin, filmlerin başında çok sıradan. Hani bizden biri izledi mi? Çünkü çağrısını almamış, çünkü zorluklarla mücadele etmemiş belki o güne kadar. Ama geri döndüğünde aynı kişi olarak dönmüyor. Gerçekten bir dönüşüm, bir bilgelik, bir güç, bir farkındalık. Ama bir şey var. Ama bir büyük bir şey var orada aldığı. Dolayısıyla ona oradan itibaren artık kahraman diyebiliyoruz bu yolculuğu tamamladığı için. Aynı şekilde kendi hikayelerimizin kahramanı olarak da bu kahramanın yolculuğu modelinin birçok aşamasını nasıl gittiğimizi şöyle bir modeli karşınıza açarsanız 12 basamakta kendi hikayenize baktığınızda onu görebileceksiniz rahatlıkla. Küçük bir terapi yöntemidir aynı zamanda. Çünkü şunu bilirsiniz ki ben şu anda zorluklarla mücadele ediyorum. Mağaramın en derin noktasındayım. Belki çok büyük zorluklar yaşayacağım. Devam da edecek. Kötülükler üst üste gelmeye başlayacak. Ama bunun sonunda bir ödül olacak. Ve ben bu yolculuğu tamamladığımda yola çıkan emir olmayacağım. Yolculuğu tamamlayan farklı bir emir olacağım. Dolayısıyla aslında düştüğümüz anlarda bu filmlerdeki ve bu modellerdeki adımları böyle bir hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Aynı şekilde biz de bu eğitim camiası olarak bayağı bir zarar gördük bu süreçten. Ama biliyorum ki her zorluğun ardından bir ödüle kavuşma olacaktır. Bu motivasyonla birlikte aslında kendi hikayemin de ödül kısmını bekliyorum. Ona ulaşmak için çalışmalarımı sürdürüyorum diyebilirim.
Yani Joseph Campbell'ın lafıydı galiba. Aradığın hazine korkmaya girdiğin mağaradaydı. Doğru değil mi?
Kesinlikle Joseph Campbell'ın sözü, girmeye korktuğun mağara aradığın hazineyi barındırabilir sözü var. Gerçekten de baktığımızda
o mağaralarda aslında biraz yeni challenge'lar olabilir yani. Bu dönemde aslında belki korktuğumuz, ya ben o işi yapabilir miyim, ben böyle dijitalleşebilir miyim, ben nasıl bunu yapabilirim dediğimiz her şey aslında yeni bir mağara bizim için.
Kesinlikle öyle. Çok güzel bir örnek oldu bence. Dijitalden bayağı uzak olduğumuzu fark ettiğimiz bir dönem yaşadık. Uzaktan kastım çok fazla fiziksel atölyeler üzerinden, fiziksel eğitimler üzerinden gitmemizden kaynaklanıyordu. Çünkü bir sinerji hikaye ortamında göz göze bakmak vesaire biraz daha önemlidir. Hikayelerde üç elma düşer hikayelerin sonunda. Bir tanesi anlatıcıya, bir tanesi dinleyiciye, diğeri de hikaye ve hikayenin kahramanına düşer diye. Yani dinleyiciyle sinerji yaratmak önemli olduğu için hep onu tercih ediyorduk. Ama ne oldu bu süreçte? Her şey dijitale döndüğü zaman bir afalladık. Yani orada gerçekten samimi söylüyorum. Kameraya bakarak konuşmak beni çok zorladı başlangıçtaki süreçte. Bu süreçte de bayağı bir dijital eğitim atölye yaptık. Ama başlarda dedim ki biz bu işe daha önceden niye girmedik? Ulaşamadığımız birçok insan varmış aslında. Yani kalkıp işte Trabzon'dan eğitimimize gelen katılımcımız da oluyor ama %1'dir, 2'dir. O insanlara ulaşma fırsatımız olduğunu ve bunu yapabildiğimizi gösteren bir dönem oldu. Bu fırsata döndü diyebilirim bu noktada. Dolayısıyla her kriz içinde bir fırsat, bir ödül barındırıyor diyebilirim. Bu modeli de referanslayarak.
Evet, buradan da biraz oyunlaştırmaya, yani biz oyunlaştırma dediğimiz, zaten oyunlaştırma sohbetlerinde mutlaka hikayeleri ben çok seviyorum zaten. Hani o anlamda faydalanmaya çalışıyoruz. İşte çok klasiktir ama işte bir 7 satış bölgesini 7 krallık yapıp işte hani krallık işte savaşları başladı, satış savaşları. Hani işte biraz Game of Thrones tarzı ya da işte benim somut örnek olarak gördüğüm işte kayıp eşya sürecini hayalet avcıları deyip işte en iyi hayaletler burada işte en çok kim hayalet avlamış falan gibi böyle hani kayıp eşya bulup yapan firmalar var. Bir tane işte bankada bir projemiz var. Mavi tura çıkıyorsun işte marinaları hani satış yaptıkça 300 mil gittin işte Marmaris'e demirledin. Hadi bakalım bir 300 daha yap işte Bodrum'a geç gibi. Hani hadi bakalım satışlarla mavi tur yapıyoruz gibi böyle. Aslında metafor seviyesinde diyelim. Biraz daha metafor seviyesinde kalıyor ama hikayeler olunca oyunlaştırma özellikle daha kolay akıyor. Bence akışını çok etkiliyor diye düşünüyorum. Özellikle sen oyunlaştırma projelerinde de yer alıyorsun. Oyunlaştırma projeleri için hikayeleştirme tasarımı yaparken ne gibi bir fayda sağlıyor ve nelere dikkat etmek lazım?
Çok doğru bir nokta. Oyunlaştırma tarafında aslında hikayeyle beslenmediği zaman bir tık daha böyle nasıl diyelim derine inmeden karşı tarafın motivasyonunu belki tam anlamıyla sağlamadan kalmış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir hikayeyle bağlamak bu bütün oyunlaştırma dinamiklerini ve görevlerini çok daha büyük bir anlam ve karşı tarafın aslında inancını ve motivasyonunu pekiştiren bir unsur olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Inoster'la Motivist projesindeki farklı temalı hikayelerde çalışırken bunu çok gözeterek çalıştım. Yani karşı taraftaki insana bunu doğrudan yap, karşılığında bu ödülü al gibi bir akıştan ziyade istediğimiz şey aslında bütün bir hikayenin parçası olacak bir karakter yaratmak. Yani karşımızdaki kişi, bu bir bankanın satış temsilcisi olabilir, telefonla görüşme yapan, farklı departmanlarda çalışan kişileri olabilir. O kişi kimse büyük bir hikayenin bir parçası olsun ve bu yolculuğun içinde o görevleri gerçekleştirirken kendini çok daha içeride bulsun, kendini çok daha iyi ve güçlü hissetsin diye çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. Buna benzer bir çalışmayı Inostro öncesinde de bir turizm tarafındaki çalışmada gerçekleştirmiştik. Bir otelin oyunlaştırma projesiydi. Benzer dinamikler içeriyor ama oradaki amaç da şuydu. Müşterimiz geldiği zaman sadakatini arttırmaya çalışıyorlar aslında. Müşteri gelsin ve bir daha gelsin. Geldiği vakitlerde de burada bambaşka bir dünyada bambaşka bir yolculuğa çıksın. Aynı şekilde oyunlaştırma dinamiklerinin içerisinde öyle bir hikayeleştirme yapmıştık ki kişi girdiği zaman baştan sona bunu tamamlamadan çıkarsa rahatsızlık duysun istedik. Ya yani abartacak şekilde söylersek bunu yapmayı amaçladık açıkçası. Çünkü ne oluyor bazı oyunlarda? Birçok level atlıyoruz, bir zorluk seviyesine kadar geliyoruz. Sonrasında bir şekilde motivasyonumuz düşüyor. Ben bunun kaynağının aslında biraz daha hikayesinin kopukluğundan olabileceğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla güçlü bir hikaye kurgusu yoksa orada yarıda bırakma olabilir, ilgisini kaybetme olabilir. Oyunlaştırma dinamiklerinin işte farklı yerlerde odaklanmasından kaynaklı onun ilgisini çekmiyor olabilir gibi. Ama bir hikayeyle pekiştirdiğimiz zaman altyapısının çok daha güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu oyunlaştırma projelerinin de olmazsa olmazlarından biri olarak nitelendirebilirim ben hikayeleştirmeyi. Ki çalışmaya başladığımda da çok heyecanlandığım bir projeydi. Nostar'ın Motivist projesi. Gerçekten böyle 7 tane farklı hikaye teması, oyunlaştırma temasıyla birlikte farklı yolculuklar yaptırdık. Bunlar çok güzel sonuçlar getireceğine eminim zaten. Bir iyi yanı da aslında bu projeler sonunda gerçekten bir çıktığı görme fırsatımız oluyor. Yani bir öncesi bir sonrası. Öncesindeki motivasyon sistemlerinde bankanın bir cirosu var. Sonra bu projelerden sonra bu uygulamalar kullanıldıktan sonra bankanın bir cirosu var gibi. Dolayısıyla çok kıymetli bir iş. Bunun da bir parçası olmak, hikayeleştirmeyle birlikte altyapısını güzel bir şekilde desteklemek çok keyif verici. Çok güzel de projelerde çalışacağımıza inanıyorum aynı şekilde.
Emeğinize sağlık hakikaten. Bence hikayeleştirmesiz oyunlaştırma hakikaten böyle ne bileyim kremasız pasta gibi oluyor. Hani yenir mi yenir ama hani hikaye olunca tadından yenmez diye düşünüyorum. O yüzden verdiğiniz katkı çok kıymetli diye düşünüyorum. O anlamda da hani son sorumuz yarım saat su gibi akmış. Gerçekten keyifli bir başlangıç oldu. Herkes için de eminim hikayeleştirmeyi de farkındalık seviyesinde hemen araştıracakları bir sürü modelden bahsettik. Hikayeleştirmenin biraz daha geleceğini sana soraraktan ve son sözü sana bırakıyorum.
Hikayeleştirmenin geleceği noktası aslında biz insanlar olarak iletişim kurmaya devam ettiğimiz sürece bizim hayatlarımızın, işlerimizin bir parçası olmaya devam edecek bir unsur olarak görüyorum. Dolayısıyla iletişimden çok ayıramıyorum. Gün içinde yaptıklarımızı anlatmamızdan tutun da bir profesyonel şirket sunumunda bir veri yerine çok daha böyle yüzeysel ve insanların rasyonel zihinlerine oynayan, insanların rasyonel zihinlerine ulaşan anlatımlar yerine hikayeleştirerek anlatmanın giderek öneminin artacağını ve hatta şu anki dönemde bile bunu gözlemleyebiliyoruz. Sürekli farklı yerlerden farklı hikayeleştirme örnekleri çıkıyor karşımıza. Bunun önemi gittikçe artacak. Bunun sebeplerinden biri de çok fazla mesaja maruz kalmamız diyebilirim. Çünkü bu mesajlar gittikçe de artacak. Dijital medyalardan tüketim oranlarımızın da arttığı günlere girdiğimizi düşünürsek bir yerden sonra zaten beynimiz enerji tasarrufu yapmak için kendini geri plana alıyor. O verilen mesajları doğrudan gelen, karşımıza çıkaran uyaranları görmez oluyoruz. Ve markalar ve kurumlar bu noktada ne yapmak zorunda? Tüketicisiyle, müşterisiyle bir bağ kurmak zorunda. Bunun da en güçlü kaynaklarından biri, araçlarından biri tabii ki hikayeler ve hikayeleştirme. Karşı tarafın zihninde kalıcı bir anlam, kalıcı bir iz bırakabilen, duygularını etki edebilen ve sonrasında onun davranışlarını değiştirebilecek ölçüde etkileyebilen bir araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dijitalleşme süreci, teknolojik çağ ne kadar artarsa artsın, ne kadar farklı gelişmeler yaşanırsa yaşansın, insanız, özümüz olarak duygusal canlılarız, çok büyük bir oranda duygularımızla karar veriyoruz. İşte limbik sistem, ilkel beyin birçok farklı konuya geçilebilir buradan ama özetinde ve özelinde bu iş bir şekilde sona ermeyecektir. Belki 10 bin yıl, belki 20 bin yıl insan zihni dijital çağ, dijital araçlarla birlikte evrimleşinceye kadar diyebilirim. Çünkü çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Zihin yapısının değişmesi ve düşünme modellerimizin değişmesi için. Dolayısıyla biz var olduğumuz sürece bu hikayeleştirme olgusu yüzlerce yıl, binlerce yılda önemini koruyacaktır diye düşünüyorum. Hiçbir iletişimin ayrılamayan bir parçası olarak hayatlarımızın merkezinde kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum Emir'cim. Inustur'un oyun açma sohbetlerine verdiğin katkı için tekrardan inşallah güzel günlerde gene böyle yakın hani fiziken beraber olacağımız, beraber etkinlikler yapacağımız, beraber projeler yapacağımız günler bizi bekliyordur. Çok teşekkür ediyoruz Emir.
İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum. Güzel günlerde, güzel hikaye anlatacağımız günlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum.
Evet, oyunlaştırma üzerine farklı düşünce yapılarını ve ilham veren Emir gibi konukları ağırladığımız Inustur oyunlaştırma sohbetlerine yine devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.